Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Mehr 1402, Hicri Kameri 26 Rebiülevvel 1445 ve miladi takvimle 12 Ekim 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysem Feriver sunacağım haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Abdullah Kavani ile yapılan röportaj, tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Aksa Tufanı operasyonundan 6 stratejik nokta ve İranlı büyük şair Hafız Şirazi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Gazze'de sağlık hizmetlerinin durumu kritik. Saray el-Kudüs, Batı Şeria'nın Aksa Tufan operasyonuna dahil edildiğini bildiriyoruz ifadesini paylaştı. El-Alem muhabirinden Lübnan sınırındaki Siyonist yerleşim yerlerinin boşaltılmasına vurgu yapıldı. İrib Dış Yayınlar Servisi, El-Alem ve Press TV'nin ortak ofisinin bombalanmasını kınadı. Cumhurbaşkanı Reisi ve Bin Selman, Filistin odaklı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve velayeti İsmail Heniye ve Ziyad Nahale ile Gazze gelişmeleri etrafında görüştü. Şimdi haberler. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Perşembe sabahı yaptığı açıklamada tıbbi hizmetlerin sağlanmasının kritik bir aşamaya girdiğini, ilaç, tıbbi malzeme ve yakıtın tükendiğini duyurdu. Bakanlık, hastanelerin kapasitelerinin dolduğunu ve Siyonist rejimin saldırılarının şiddeti nedeniyle yaralı hastaların hastanede yerde tedavi gördüklerini bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalciler tarafından Gazze'de devam eden su, elektrik ve yakıt kesintisinin yaralı ve hastaların hayatlarını tehdit ettiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Estefan Dujarric de, Filistin direniş güçleri ile İsrail rejimi arasındaki savaşın ardından şunları duyurdu: Gazze'deki 13 hastane ve diğer sağlık merkezlerinin tamamı tedarik eksikliği ve yakıt kesintisi nedeniyle sınırlı bir şekilde çalışıyor. Beit Hanun Hastanesi de hastanesi çerçevesinde hasar nedeniyle erişime kapalı durumda. Filistin Sağlık Bakanlığı çarşamba gecesi yaptığı açıklamada Siyonist rejimin topyekün saldırılarında ve Aksa Tufanı Savaşı'nın başlangıcından bu yana Filistinli şehit sayısının 1128 kişiye ulaştığını duyurdu. Bu bakanlığın raporuna göre yaralı sayısı 5489 kişiye ulaştı. İslami Cihat Direniş Hareketi'nin askeri kanadı Saray el-Kudüs'ün sözcüsü, Perşembe günü erken saatlerde işgalcilere karşı mücadelenin artık Gazze şeridi ile sınırlı olmadığını duyurdu. Ebu Hamza sesli mesajında şunlar söyledi: Batı Şeria'nın Aksa Tufanı operasyonuna resmi olarak dahil edildiğini duyuyoruz ve savaş yakında işgal altındaki bölgelere de yayılabilir. Ebu Hamza geçici Siyonist rejimi uyararak, Filistin'de nasıl hazırlanıyorsak, sizin için de Filistin dışında da hazırlanıyoruz. Gazze şeridinde yaşananları başka arenalarda göreceksiniz, dedi. Saray el-Kudüs sözcüsü, Aksa Tufanı operasyonunun Batı Şeria ve Güney Lübnan'a da yayıldığını açıklayarak, ateş noktası yayılıyor ve Güney Lübnan'da yaşananlar sizi bekleyenlerin sadece küçük bir parçası diyerek düşman direnemedi, bu yüzden öfkesini kadınlara ve çocuklara yöneltti şeklinde konuştu. El Alem Haber kanalının Lübnan'daki muhabiri, Lübnan insansız hava araçlarının işgal altındaki Filistin'e girmesi sadece İsrail'in bir iddiası olduğunu vurguladı. Lübnan'daki El Alem Haber kanalının muhabiri Hüseyin İzzettin şunlar söyledi. İşgalci rejimin askerleri İsrail yerleşimlerindeki hareketleri tespit etmek amacıyla işgal altındaki topraklarla olan Lübnan sınırına işaret fişeği atmaya başladı. İzzettin, Aksa Tufanı operasyonunun başlamasından bu yana işgalcilerin yerleşim yerlerindeki sirenleri çalarak sakinlerini tahliye ettiğini vurguladı. El Alem muhabiri ayrıca Nagura'dan Şab'a sahalarına kadar erken uyarı cihazlarının devreye alındığını ve bölgenin önümüzdeki saatlerde veya günlerde çatışmalara sahne olmasının beklendiğini doğruladı. İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu Dış Yayınlar Servisi Başkanı, dün El Alem ve Peres TV'nin Gazze'deki ortak ofisinin bombalanmasını kınadı. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İrib Dış Yayınlar Servisi'nin bildirisinde şu ifadeler yer alıyor. Siyonist düşmanın zayıflığının ve başarısızlığının işaretleri bir kez daha görüldü ve İsrail geçici rejiminin işgal altındaki Filistin topraklarındaki mazlum halkların savunucularını ve hakikati arayan medyayı ortadan kaldırmaya yönelik geniş kapsamlı çabası El Alem ve Peres TV adlı iki kanalı hedef alarak direnişin atan kalbinde terörün kurumsallaşmasını ve bu rejimin suçlu kimliğini mühürledi. Bildirinin devamında ise şunları okumaktayız. İrib Dış Yayınlar Servisi direniş medyasının bayraktarı olmayı büyük bir onur olarak görüyor ve hiç şüphe yok ki gazetecilere yönelik öldürme dalgası ve bu iki önemli haber kanalının ofisinin bombalanması Siyonist rejimin Gazze ve işgal altındaki toprakların gerçek sahiplerinin sesini susturmak için giriştiği geniş bilişsel savaşla paralellik göstermektedir. Kana susamış ve açgözlü Siyonist rejimin onlarca yıldır süren işgale, evlerin ve toprakların yıkılmasına ve gaspına, direniş liderlerinin hapsedilmesi ve öldürülmesine karşı duran cesur, gayretli ve güçlü Filistin gençliği imajının yansıtılmasını engellemeye çalıştığından eminiz. İran Cumhurbaşkanı'nın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman arasında Filistin ve Siyonist rejimin savaş cinayetlerinin durdurulması ihtiyacına odaklanan telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi. Muhammed Cemşidi, çarşamba gecesi X sosyal ağında şunları yazdı. Cumhurbaşkanı Reisi ile Sayın Muhammed Bin Selman arasındaki ilk telefon görüşmesinde Filistin ve savaş suçlarının durdurulması gerektiği konusunda önemli görüşmeler yapıldı. 45 dakikalık bu görüşmede iki taraf İslam dünyasının birliğini vurgularken Siyonist rejimin cinayetlerini ve Amerika'nın yeşil ışığını rejim ve destekçileri açısından yıkıcı bir güvensizliğin nedeni olarak değerlendirildi. Filistin direniş mücahitleri geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana Gazze'den işgal altındaki topraklarda Siyonist rejimin mevzilerine yönelik 75 yıllık tarihinde benzeri görülmemiş ve Siyonistleri şoke eden Aksa Tufanı adlı kapsamlı ve geniş bir operasyona başladı. İslam İnkılabı rehberinin danışmanı Heniye ve Nahale ile ayrı ayrı telefon görüşmelerinde direnişçi Filistin milletini överken Gazze ve Batı Şeria'daki geniş kahramanca duruşunu çağdaş İslam tarihinin onurlarından biri olarak değerlendirdi. Teslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslam İnkılabı rehberinin danışmanı Ali Ekber Velayeti, Filistin direnişinin liderleri İsmail Haniye ve Ziyad Nahale ile yaptığı telefon görüşmesinde direniş cephesinin ve Filistin milletinin son zaferlerini tebrik ederken, Aksa Tufanı operasyonunda düşmanlara karşı direniş stratejisi ve cesur Filistin milletinin mücadele tarihinde kazandığı zaferler eşi benzeri görülmemiş ve Filistin halkı bugün Siyonistlere karşı direnişin önemli kalelerinden biri olduğunu göstermiştir diye kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman mazlum Filistin halkının yanında olacağını belirten velayeti, İslam İnkılabı rehberinin bu konudaki sözlerine dikkat çekerek, bu mücadeleler, zaferler ve başarılar Filistinlilerin kendi içinden kaynaklanmaktadır ve dünyadaki yayılmacılık karşıtı mücadelelerin motivasyonu ve çekirdeğidir vurgusunda bulundu. İslam İnkılabı rehberinin danışmanı, terör rejimi İsrail'in Gazze halkına ve sivillere su, elektrik, gaz ve gıdayı keserek işlediği cinayete değinerek bu savaş suçlarının en kötüsüdür dedi. Hamas ve İslami Cihat Hareketi'nin liderleri, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkını ve direniş eksenini destekleme konusundaki konumunu takdir ederken, aynı zamanda İslam İnkılabı rehberinin koşulsuz ve etkili manevi desteğini de takdirle karşılarken, Ayetullah Hamine'nin İslam ülkelerinin liderleri arasındaki rolünün değerli bulduklarını ifade ettiler. Ziyad Nahale ayrıca İslam İnkılabı rehberinin konuşmasını çok cesaret verici olarak nitelendirerek mesajının mazlum Filistin halkına neşe, umut ve cesaret getirdiğini de sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı çarşamba akşamı Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesinde Filistin'deki son gelişmeleri ve Siyonist rejimin Gazze'deki Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarını ele aldı. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan bu telefon görüşmesinde Siyonist rejimin savaş suçlarını ve Gazze'ye yönelik insani ablukasını yoğunlaştırdığını şiddetle kınayarak Filistin halkı için İslam ve Arap ülkelerinin desteğinin gerekliliğini vurguladı. Emir Abdullahyan şunları kaydetti. Gazze'de savaş suçlarının devamı ve yayılması, yerleşim yerlerinin, hastanelerin ve okulların kuşatılması ve hedef alınması, su ve elektriğin kesilmesi, toplu cezalandırmanın ve insanlığa karşı sistematik bir savaş suçunun örnekleridir. Dışişleri Bakanı bu durumun devamının durumu daha da karmaşık hale getireceğini, doğal olarak sonuçlarının sorumluluğunun Kudüs'teki işgal rejimine ait olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı, Siyonistlerin Gazze'ye yönelik kör saldırılar sonucunda çok sayıda Filistinli şehit ve yaralının bulunduğunu hatırlatarak, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin Dışişleri Bakanlarını acil toplantıya çağırdı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan da bu telefon görüşmesinde Gazze'deki halka ve sivillere destek olmak için birleşik bir sesin gerekliliğine vurgu yaparak, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızıl Haç'ın Gazze halkına destek olmak ve yaralıların tahliyesi için güvenli geçişler oluşturmak konusunda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekiyor şeklinde konuştu. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısının yapılması konusunda Arap ülkeleriyle bu konuyu görüşeceğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı, Gazze'de savaş suçlarının yayılması ve Siyonist rejimin eylemleri, toplu cezalandırma ve insanlığa karşı sistematik savaş suçlarının örnekleri olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, çarşamba günü Dünya Kızıl Haç Başkanı Maria Spralik Iger ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin'deki gelişmeler hakkında bilgi vererek Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik insani ablukayı yoğunlaştırma eylemlerini şiddetle kınayarak hali hazırda Gazze'de savaş suçlarının devam ettiğine ve yoğunlaştığına tanık oluyoruz. Tel Aviv'in yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları hedef alması, su ve elektriği kesmesi, yakıt ve gıda dağıtımını engellemesi, insanlığa aykırı ve sistematik savaş suçları teşkil eden toplu cezalandırma örnekleridir diye kaydetti. Emir Abdullahyan şunları vurguladı. Bu durumun devam etmesi durumu daha da karmaşık hale getirecek ve doğal olarak sorumluluk Siyonist rejim ve destekçilerine aittir. İran Dışişleri Bakanı ayrıca İran Kızılay'ın Dünya Kızıl Haç ile koordineli olarak Gazze'ye insani yardım göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Bu telefon görüşmesinde Dünya Kızıl Haç Başkanı Gazze'deki insani durumun felaket olduğunu söyleyerek güvenlik nedeniyle çalışanlarımızın Gazze şeridinde hareket etmeleri mümkün değil, durum düzelirse İran'dan yardım alacağız ifadesini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Aksa Tufanı operasyonunda direnen Filistin halkına aldığı ağır ve onarılmaz darbe ve yenilgiyle Siyonist rejim daha hızlı çöküş yoluna girdiğini söyledi. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi ordu karargahında subayların rütbesinin terfi töreninde şunlar söyledi. Cesur ve fedakar Filistin gençliği ve halkının Aksa Tufanı operasyonunu akıllıca tasarlaması Siyonistlerde korku ve kafa karışıklığına neden oldu. Siyonist bebek katili rejimin askeri ve istihbarat başarısızlıklarının bu zalim gaspçıyı son 75 yılın en kötü koşullarına soktuğunu belirten Tümgeneral Musevi, çok sayıda ve benzeri görülmemiş bir oranda Siyonistin öldürülmesi, yaralanması ve esir alınması onların kendi eylemlerinin sonucudur ve masum ve mazlum Filistinli şehitlerin kanlı intikamının yalnızca çok küçük bir parçasıdır ifadelerine vurgu yaptı. Ve son haberimiz, İslami Cihat Hareketi'nin Tahran'daki temsilcisi, İsrail'in Gazze halkına karşı işlediği cinayetler konusunda Avrupa'nın sessizliğini eleştirdi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, dün düzenlediği basın toplantısında Aksa Tufanı operasyonunun nedenlerini ve potansiyellerini ele alan Nasır Ebu Şerif, Siyonist rejimin Gazze'yi bombalamak için 1000 ton patlayıcı kullanmasına değinerek insan haklarının desteklediğini iddia eden Avrupa ülkeleri bu insani felakete karşı çifte standartlı tutumlarıyla sessiz kaldı, dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
İran
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dün akşamki röportajımızda siyasi analist Sayın Abdullah Kavan ile Hamas'ın son günlerde İsrail'in mevzilerine doğru başlattığı operasyonu ve bunun zamanlama açısından bölgemizde ne anlama gelebileceği ile ilgili uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini sizlerle paylaştık. Özellikle bölge ülkelerinin bu konudaki görüş birliği içinde olmaları ve Siyonist İsrail rejimine karşı tek sesle yürümeleri gerektiği ifade edildi dünkü röportajımızda. Bugün de yine bu konu etrafında Sayın Kavani ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Müslüman ülkelerin bundan sonraki izleyeceği politikaları daha çok Filistin meselesinde belirleyici bir rol oynayacak. Peki şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde alınan kararlar vardı daha önce Filistin'le ilgili ama hiçbiri özellikle İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştiren Arap rejimler tarafından dikkate alınmadı. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Şimdi bu birliktelik ve vahdet nasıl sağlanacaktır bu Filistin meselesinde Müslüman ülkeler arasında? Bunu nasıl tespit ediyorsunuz efendim?
Ben şu net olarak ifade edelim. Aslında Kudüs Müslümanların ortak sembolüdür. Belki Müslümanlar arasında bizim en büyük yaramız olan, en büyük acımız olan bazı ihtilaflar bu tür meselelerde, Kudüs gibi meselelerde bunlar bir tarafta kalıyor ve ümmet bugün Kudüs üzerinde birleşebiliyor. Kudüs birleştirici bir gücü vardır ve bugün Kudüs'ü savunanlar, bir avuç insan her türlü fedakarlığı gösteriyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan bahsettiniz. Şimdi bugüne kadar bu kadar işgalden sonra özellikle haritalara bakan herkes vicdani olarak şuna bakıyor. Yani 1946'dan itibaren Filistin toprakları gıdım gıdım işgale uğramış, yerler yıkılmış, katliamlar olmuş ve sadece Batı ülkeleri, onlardan diyeceğimiz bir şey yok. Batı ülkelerin tavırları şu anda da belli yaptıkları açıklamalardan. Fakat İslam İşbirliği'nin teşkilatının 57 ülke eğer bir ara geliyorsa, sadece bunu kınamayla geçiştiriyorsa, bu hem yetersizdir hem de bundan sonraki toplantılarda yapacakları açıklamaların hiçbir karşılığı olmaz. İsrail de bu hesabı yapmaz. Siyonist rejim de bunun hesabını yapmaz. Daha önceki işgallerde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararları uygulanmış olsaydı, siyasi, ticari, ekonomik olarak eğer bunlar uygulanmış olsaydı, kısmi olarak dahi uygulanmış olsaydı, belki bugün İslam İşbirliği'nin yapmış olduğu bir açıklama çok daha farklı bir karşılığı olacaktı. Dolayısıyla şimdiye kadar hep kınamalarla geçiştirilmiş, bunlar yetersizdir. Eğer yeni bir karar alınacaksa bunu uygulanabilir bir hale getirilmesi gerekir ki en azından böyle bir açıklama yaptığı zaman İsrail, Siyonist rejim böyle bir hesap yapsın. Yoksa kınama olarak biz yetersiz görüyoruz. Bu adımları şimdiye kadar yetersiz gördük. Bundan sonra da kalıcı, dikkat çekici, sahaya etki edebilecek bir sonuç doğuracağını açıkçası biz tahmin etmiyoruz.
Tahran Radyosu.
Bir başka tespit daha var gündemde. Şimdi aslında savaşın başlangıç noktasındayız ve bundan sonraki süreçte özellikle İsrail'in Hamas'ın müttefiklerine olan tavırları ve misillemede bulunabileceği ihtimalinden söz ediliyor. Şimdi bu aslında iddia sizce ne kadar gerçek olabilir? Bölgemizde bunca yani krizler yaşanırken ister Suriye ile ilgili olsun, Irak'la ilgili olsun, Yemen'le ilgili böylesi bir yani senaryonun gündeme gelmesi ne kadar muhtemel? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz efendim?
Şimdi Hamas bu eylemi gerçekleştirdiği zaman uzun süreli bir hesap yapmıştır. İsrail'in, Siyonist rejimin saldırılarını da hesaplamıştır. Dikkatinizi de çekmiştir. İlk günden itibaren Hamas, İsrail özellikle askerlerini ya da işte ele geçirebildiklerini göz altına aldı ve bunları ne yapacak? Bir misilleme olarak, bir koz olarak kullanacaktır ki bugün Haniye'nin yapmış olduğu bir açıklama vardı. Özellikle takasla ilgili dikkatinizi çekmiştir. Kadın esirlerin şimdiye kadar Siyonist rejimin zindanlarında olan kadınlara karşı takasta karşılıklı olarak verebiliriz diye bir açıklaması oldu. Aslında Hamas hem askeri olarak özellikle karadan bir operasyon yapılırsa kendi hesabını yapmış. Havadan da benim kanaatim özellikle Hizbullah'ın belki İslami cihadın yani Lübnan'da da müdahale etme durumu vardır ki dün onunla ilgili de bazı saldırılar yapıldı. Yani şimdiye kadar hiçbir saldırılı yapılmayacak ya da işte Gazze'ye yapılan saldırılar, Filistin'e yapılan saldırılar karşılıksız kalmayacak şeklindeki bir düşünce aslında şu anda İsrail'le Siyonist rejimi de rahatsız ediyor. Benim kanaatim bu operasyon yapılırken bunun arkası da hesaplanmış ki biz hem açıklamalardan hem de o gözaltılardan şunu anlıyoruz ki eğer yeni bir hamle yapılırsa Hamas yeni bir hamle, yeni bir atak yapmaya hazırdır ve sanki uzun süreli de bir hazırlık yaptıklarını söyleyebiliriz.
Son soruda Lübnan ile ilgili kısa bir soru sormak istiyorum. Lübnan Hizbullah Hareketi de bildiğiniz gibi bu operasyona destek verdi. Siyonist rejimin Lübnan'ın bazı bölgeleriyle de ilgili bir takım aslında iddiaları gündemde konuşuluyor. Hatta bunun intikamını Lübnan'dan alabilir şeklinde bazı yorumlara da rastlıyoruz. Lübnan'ın direnişini siz şu anda nasıl görüyorsunuz Abdullah Hocam?
Şimdi Amerika'nın açıklamaları ya da özellikle Siyonist rejimin gösterdiği bazı adresler vardı bu saldırıdan sonra. Bir tanesi İran'ı özellikle adres gösterdi. Yani işte istihbarat işbirliği olmuş. Bir tanesi Suriye istihbaratı. Bir tane de sizin ifade ettiğiniz gibi Lübnan üzerinden bazı işaretler yapıyor. Yani onların desteğini işaret ediyor. İşte onlara yönelik de bazı saldırılarımız olabilir. Aslında şimdiye kadar İsrail'in bu tür tehditlerine karşılık benim kanaatim bundan sonraki süreçte gerek İran gerek Suriye içerisindeki unsurlar gerek Lübnan Hizbullah üzerinden çok daha farklı ve büyük bir misilleme ya da bir saldırı düzenleyebilir. Eğer İsrail bu süreç içerisinde dediğim gibi devletlerin desteğini görmezse diğer taraftan özellikle Gazze ile ilgili yani Müslüman ülkelerin desteklerini görmezse gerek Lübnan'la ilgili de bazı operasyonlar yapabilir. Kısa sürede değil, uzun sürede eğer bir destek alınmazsa, yani Filistinliler, Gazze'liler, Hamas bir destek almazsa ve istediği sonuçları elde ederse Siyonist rejim, sonraki süreçte Lübnan, Hizbullah ile ilgili de bazı adımlar atabilir. Bunun için diyoruz ki bu adımların atılmaması ve Siyonist rejimin aslında bir balon olduğu, Demir Kubbe'nin bir balon olduğu, Mossad'ın bir balon olduğu anlaşılmışken özellikle Lübnan Hizbullah'ı, İran, Suriye içerisindeki unsurlar tamamıyla bütün Müslüman ülkelere düşüyor ama daha çok onları ilgilendiren İsrail'in, Siyonist rejimin adres gösterdiği noktaların da Gazze'ye, Filistinlilere, Hamas'a çok daha fazla sahiplik etmesi gerekir ki çünkü bu kangren sadece Hamas'ınlar için değil, bütün İslam coğrafyası için bir tehlikedir.
Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Abdullah Bey.
Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.
Sağ
kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Abdullah Kavani ile sizler için hazırladığımız röportajın ikinci ve son bölümünü sunduk. Filistin gelişmeler çerçevesinde son günlerde Hamas'ın İsrail'e doğru başlattığı operasyonlarla ilgili sizler bilgilendirmeye çalıştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemizde de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Mer 1402, Hicri Kameri 26 Rebiülevvel 1445 ve Miladi 12 Ekim 2023 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bugün Hicri Şemsi 20 Mer, İranlı ünlü şair Hacı Şemseddin Muhammed Hafız Şirazi'yi anma günüdür. Hicri Şemsi 727 yılında İran'ın güney kentlerinden Şiraz'da dünyaya gelen Hafız Şirazi, Kur'an tefsiri, hikmet, Arap edebiyatını üstün kabiliyetle öğrendi ve Kur'an-ı Kerim'i çeşitli kıraatlerle ezber etmesinden dolayı Hafız lakabıyla ünlendi. Büyük arif, hekim ve edip olan Hafız, sahip olduğu üstün kabiliyetiyle her zaman hayatta kalan şiirler söyledi. Hafız, İslami öğretiler ve Kur'ani anlatımlar ve kinayelerden yararlanarak İran edebiyat tarihinin en güzel gazellerini söyledi ve bu yüzden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hafız'ın vefatının 600. yıl dönümü kongresinde yaptığı açıklamada, Hafız'ı anmayı aslında İslami ve İran kültürünün anısı olarak telakki edip, onu İran kültürünün en parlak yıldızı olarak tanımladı. Bugüne değin Hafız Divanı hakkında çeşitli şerhler kaleme alınmıştır ve bu divan dünyanın çeşitli dillerine çevrilmiştir. Hacı Hafız Şirazi nihayet Hicri Şemsi 792'de vefat etti. 610 yıl önce böyle bir günde Hicri Şemsi 20 Mer 1192 yılında İran'ın Rusya'dan yenilmesinin ardından İran'la Rusya arasında Gülistan Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma İran'la Ruslar arasında 10 yıl süren savaşların birinci aşamasının bitiminden sonra ve İngiltere hükümetinin müdahaleleriyle iki ülke arasında imzalandı. Bu anlaşma uyarınca o tarihe kadar Rusya tarafından ele geçirilen bütün kentler Rusya topraklarının içinde kaldı ve Rusların Karabağ, Bakü, Derbent, Lenkeran ve Taleş'in bir kısmı üzerindeki mülkiyet hakkı kabul edildi. İran ayrıca Dağıstan, Gürcistan ve Ermenistan bölgelerine ilişkin tüm taleplerinden vazgeçti. Ayrıca İran'ın Hazar Denizi'nde seyri sefer hakkı elinden alındı ve bunun karşılığında Rusya hükümeti Abbas Mirza'nın tek naipliğini kabul etme ve onun iktidara gelmesini garanti etme sözü verdi. Bu anlaşmada iki ülkenin sınırlarının kesin olarak belirlenmemiş olması, iki ülkenin sınırlarının belirsizliği ve Gülistan Anlaşması hükümleri İran hükümetinin bu anlaşmayı göz ardı etmesine ve Rusya'yı hilekarlıkla suçlamasına neden oldu. Bu olaylar ilerleyen yıllarda İran ile Rusya arasında ikinci savaşın vuku bulmasına ve İran'a Türkmençay adlı başka bir kara lekesi anlaşmanın dayatılmasına yol açtı. ...29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Mer 1373'te İranlı ünlü araştırmacı ve mütercim Mahmud Riyazi 60 yaşında bir hava kazasında vefat etti. İran'da petrolün millileştirilmesi olayları sırasında eğitimini sürdürmek için Meşhed kentine gitti ve ardından siyasi mücadelelere girdi. 28 Mordat 1332 darbesinden sonra Mahmud Riyazi bir süre askeri okuluna gitti. Ardından teknik okula girdi. Hicri Şemsi 1341 yılında mezun oldu ve elektrik sektöründe çalışmalarına devam etti. Mahmud Riyazi ömrünün sonuna doğru dünya medeniyetinin hikayesini başlangıçtan 1990'a kadar tercüme etmeyi başladı. Ancak bitimine yetişemedi. Büyük güçlerin yükselişi ve çöküşü, Rusya, Batı ve Çin enerji krizi gibi eserleri tercüme etti ve emperyalizmin kısa bir analizini yazdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşeyi hazırladı.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Çağ,
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a Filistin tepkisi.
Yeni Asya,
ödemelerde yeni dönem, Merkez Bankası yeni karar aldı.
Milli Gazete,
2024 bütçe görüşmelerinde yeni adımlar atıldı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ali Haydar Haksal, 10 Ekim tarihli Milli Gazete'de Siyonizmi hesaba katmayanların tutumu başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Müslümanların onurlu halkı Filistinlerdir. Dünya Müslümanlarının ölü ruhluluğunu diri tutan bir halktır Filistinli Müslümanlar. Toprakları ellerinden alınan, her geçen gün kalan evlerini de işgal eden, onlara yaşama hakkını bırakmayan Siyonist Yahudilere karşı direnen onurlu Müslümanlara selam olsun diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yıllardır işkence altında olan, soluk aldırılmayan, yeryüzünde açık hava mahpushanesine mahkum edilen bu onurlu insanların mücadelesi takdir edilesi. Emperyalizmi hesaba katmayan, onları gözden ırak tutanlara karşı bir uyanış hareketi ve bilincidir Filistinli Müslümanların direnişi. Hiç kimse terörü bahane ederek Filistin halkının mücadelesini basit görmesin. Onların varlığı, direnişi, çabası, üstü küllenmiş Müslümanlar için bir uyarı çabası. Emperyalizme ve sömürgeciliğe direnişin somut bir örneğidir. Emperyalizmin korkulu ruhunu bürünmüş olanların gösterdiği örnekler tam anlamıyla bir kölelik ruhudur ve teslimiyetidir. Çünkü onlar bulundukları rahat ortamlarda ahkam keserler, acı çekmezler, insanları ölmüyor, evleri ellerinden alınmıyor, Müslümanların sembolü olan Mescid-i Aksa'ya sürekli olarak saldıran zalimleri ne görmek isterler ne de bilmek isterler. Filistin toprakları Müslümanların topraklarıdır, kendi yurtları ve bölgeleridir. 11 Eylül olayını anımsatarak benzetenler çok şeyi gözlerden kaçırıyorlar. O emperyal bir oyundu, o bir Siyonist plandı. Müslümanları genel anlamda baskılamanın bir oyunuydu. Oysa bu çıkış bir halkın kendi evine, topraklarına, medeniyetine sahip çıkışın başlangıcıdır. Korkaklar ve teslim ruhlu olanlar ise sadece bugünün değil, dünün de bu anlayışın temsilcisi konumundadırlar. Filistinlilerin sığınacakları, gidebilecekleri bir yerleri ve yurtları da yoktur. Öyle oyunlar oynandı ki onları tamamen dar bir alana sıkıştırdılar. Müslümanları köleliğe, teslimiyete inandırdılar. Ellerini ovuşturan ırkçılar ve ruhun izliğindekiler hem Müslüman göründüler hem de aynı ırkçı tutumu benimsediler. Bunu yakın zamanda gördük ve görüyoruz. Konforlarının bozulacağını düşünenlerin tutumlarıdır korkaklık. Oysa Siyonizmin hedefinde geniş bir coğrafya var. Türkiye'nin de bir bölümü bu idealin içinde yer alıyor. Siyonistler her hamlelerinde birkaç adım atıyorlar. Belli bir yerde duruyor gibi yapıyorlar. Sonra da yeni bir hamlede daha bulunuyorlar.
Halime Kökçe, 10 Ekim tarihli Star gazetesinde AK Parti bunu nasıl başarıyor başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. AK Parti'nin 7 Ekim'de gerçekleştirilen 4. Olağanüstü Kongresindeki kalabalığı ve coşkuyu görünce, doğrusu biraz da hayretle, her seferinde bunu nasıl başarıyor diye düşündüm. Bunca insan hiçbir maddi karşılığı olmaksızın, 23 yıldır erinmeden, yüksünmeden partisine, liderine destek için yol kat ediyor. Bazen sıcakta, bazen soğukta perişanlık çekiyor. Yine de şikayet etmeden desteğini esirgemiyor. Bu, dışarıdan bir etkiyle alınabilecek sonuç değil diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İnsanlar makarna, kömürle kandırılıyor. Kırsaldaki insan 500 liraya kanıyor ve oyunu Erdoğan'a veriyor. Şeklindeki malihüllelere inananların kavrayış düzeyinin epey üzerinde bir gerçeklik var ortada. Erdoğan öyle bir rejim kurdu ki her halükarda kendi kazanıyor kolaycılığıyla açıklayanlara ise şu kadarını söyleyeyim. Değişmesini istemediğiniz vesayetçi parlamenter sistemle yönetilmeye devam etseydik, AK Parti ve Erdoğan dışında herhangi bir partinin iktidarda olduğu bir denklem zaten söz konusu olmuyordu. Hiçbir maddi karşılık almaksızın gösterilen bu teveccüh, katlanılan bu zahmet, verilen bu destek Türkiye'nin siyasi tarihinin derinlikli analiziyle ancak kavranılabilir. AK Parti 2001'de kuruldu. 15 aylıkken girdiği ilk seçimde 3 Kasım 2002'de iktidara geldi. O günden bugüne hiç seçim kaybetmedi. Biraz daha tafsilat verelim. 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 1'i mecliste olmak üzere 4 cumhurbaşkanlığı seçimi ve 3 referandum zaferi aldı. 18 seçim ediyor. Bu ne demek? Muhalefet cenahı her yöntemi denediği, kurabileceği tüm ittifakları kurduğu, küresel aktörlerin desteğini aldığı, terör örgütlerinin dahi takdirini kazanacak kadar işi ileri götürdüğü halde AK Parti, Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında 18 seçim kaybetti. İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarını almak dışında hiçbir zafere imza atamadı. CHP oylarını neredeyse hiçbir seçimde arttıramadı. 7 Ekim'deki 4. Olağanüstü Kongre'de AK Parti MKYK'sını yeniledi. Elbette listeye giren yeni isimler üzerinden söylenecek şeyler de var. Ancak benim için konuşulmaya asıl değer kısmı bu bitmeyen siyasi enerji ve coşku. AK Parti ve Erdoğan artık yoruldu, yıprandı denildiği anda bile kendini yenilebilen, bunca badire ve senenin ardından hala değişimin adresi olabilen bir parti ve lider. Artık yeni bir hikaye yazamıyor, ümit veremiyor denildiği anda en güçlü hikayesinin adresi olabiliyor. Bunun hikmeti ne dersiniz? Cevabı hiç kolay değil. Tek cümlelik kaba açıklamalara kurban edilecek kadar değersiz de değil. Ancak şunu söyleyebilirim. Türkiye'de değişimin mümessilleri Cumhuriyet'in ilanından itibaren bu ülkenin vesayetçi elitleri değil, bilakis Anadolu'nun muhafazakar halkı oldu. Ve o halk sayısal olarak az olduğunda bile çok derin bir tarihsel misyonu tarihsel hafızasında taşıdı, büyüttü. Dolayısıyla Türkiye'nin değişim isteyen, değişimi destekleyen toplumsal kesimi hiçbir zaman ülkenin ayrıcalıklandırılmış bürokratik elitleri olmadı. AK Parti birilerini zenginleştirmedi. Birileri AK Parti sayesinde ayrıcalıklı hale gelmedi. Bir zenginleştirme söz konusuysa bu tüm toplum için, hatta bir zamanlar AK Parti düşman belleyen TÜSİAD çevreleri için daha çok oldu.
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir 10 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde Akbank'ta İnsana Dokunmak başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Akbank'ta artık yeni bir dönem başladı. Eski genel müdür Hakan Binbaşgil görevini Alternatif Bank'ın eski genel müdürü Kaan Güre bıraktı. Akbank için bu değişim gerekli miydi bilemiyorum. Bu patronun bileceği iş. Bildiğimiz bir şey vardı ki Hakan Binbaşgil'in gitmesi gerek Akbanklılar gerekse bankacılık dünyası tarafından uzun süredir bekleniyordu. Beni şaşırtan ise Akbank ana hissedarının yılbaşını bile beklemeden Kaan Gür'ü hemen o koltuğa oturtturmaları oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Eski genel müdür Hakan Binbaşgil yönetim kurulu başkan yardımcısı ve murahhas üye olarak atandı. Genelde bu tür kurumsal yerlerde bu yöntem uygulanır. Bir süre sonra Hakan Binbaşgil emekli olursa şaşırmam. Adettendir, eskinin arkasından nasıl bilirsiniz diye sormak. Nitekim bana da soruyorlar, Hakan Binbaşgil'i nasıl bilirsin? Açıkçası ben bu soruya bilmiyorum yanıtını veriyorum. Türkiye'nin en ücra köşesindeki Akbank şube çalışanını bile tanıyan 30 yıllık bir gazeteci olarak tek tanımadığım insan Hakan Binbaşgil'dir. Ne yüzünü gördüm ne de sesini duydum. PR şirketinin gönderdiği yorgun ve omuzları hafif çökmüş bir fotoğrafından başka görmedim. PR şirketi de neden hep o fotoğrafı gönderdi anlamam. Herhalde adamı yaşlı ve yorgun göstermek için kasıtlı yapıyorlardı. Hakan Bey'i zaten çalışanları da görmezdi. Sadece belirli dönemlerde yaptığı konuşmalarında sanal olarak görürlerdi. Bu nedenle dedi ki biraz insana dokunmaktan uzak yöneticiydi. Nitekim Akbank çalışanlarının da bir dönem sorunlarının büyümesi genel müdürün cam kulede banka yönetmesinden kaynaklanıyordu. Akbank Binbaşgil döneminde çok kâr etti. Türkiye'nin en büyük 5 bankası arasında yer aldı. Ancak personel mutluluğu konusunda maalesef bu başarıyı elde edemedi. İnsan Kaynakları bölümünü İnsan ve Kültür diye değiştirmek yetmedi. Akbank çalışanları hep mutsuz oldu. Oysa diğer bankalarda gördüğüm olumlu dönüş hep insana dokunan yöneticilerden geliyor. Bütün bu dönem kapandı. Akbank'ta yeni bir dönem başladı. Kaan Gür, piyasanın tanıdığı, bildiği önemli bir isim. Alternatif bank gibi zor bir sermayedarın bankasında başarısı rakamlarda kalmamış, çalışanın kalbini kazanmıştır. Engellilere yönelik yaptığı çalışmalar takdir edilecek bir başarıdır. Yine Alternatif Bank'ta öyle bir yönetici kadrosu yarattı ki, kibirin olmadığı, herkesin eşit koşullarda ve adil şartlarda çalışmasını sağladı. Görevi süresince tek bir personel şikayeti ve mutsuzluğu para medyaya yansımadı. Bu nedenle ki Kaan Gür bana göre Akbank için seçilmiş en doğru isimdir. Akbank çalışanlarını artık yeni bir dönem bekliyor. Yıllardır kronikleşen sorunlarının çözümü için radikal adımlar gelebilir. Kaan Gür'ün Akbank'taki çalışmalarını heyecanla takip edeceğiz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aksa Tufanı operasyonundan 6 stratejik nokta.
Değerli dinleyiciler, Filistin direniş güçlerinin cumartesi günü başlattığı operasyon dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık.
Bu programımızda El Aksa Tufanı operasyonundan 6 stratejik noktayı sizlere aktarmak istiyoruz.
Filistinlerin Siyonist rejime karşı son 75 yılda gerçekleştirdiği en büyük askeri saldırı olan Mescid-i Aksa Tufanı operasyonu birçok stratejik noktaya sahiptir. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kolu El-Kassam Tugayları 7 Ekim'den itibaren Siyonist rejime yönelik El-Aksa Tufanı olarak bilinen operasyonu başlattı. Kuşkusuz Mescid-i Aksa Fırtınası operasyonunun çeşitli yönleri henüz ortaya çıkmadı. Ancak bu operasyonun kamuoyuna açıklanan stratejik yönlerinden bazılarına sohbetimizin devamında değinmek istiyoruz.
Hibrit savaşı olması. El-Kassam taburları Siyonistlere karşı basit bir askeri operasyon gerçekleştirmedi. Aksa Tufanı operasyonu askeri, istihbarat ve medya boyutları olan hibrit bir savaş yürüttü. Hamas savaşçıları hem gökten hem de yerden ve yer altından askeri savaş yürüttü. Gökyüzünde roketler, yamaç paraşütü, uçan araçlar ve dronlar kullanıldı. Roketler demir kubbe sisteminden geçerek stratejik bölgeleri ve şehirleri vurdu. Filistinli paraşütçüler Siyonist yerleşim bölgelerine sızmak için yamaç paraşütü kullandı. Merkava tankını imha etmek için mini hava araçları kullanıldı. Askeri teçhizata saldırı için de kamikaze dronları kullanıldı ve Siyonist rejimin güçleri de bombalandı. Aynı zamanda Filistinli savaşçılar İsrail askerleriyle karadan çatıştı ve tüneli yerleşim yerlerine girmek ve İsrail üslerini ele geçirmek için kullandı.
Ayrıca Aksa Tufanı operasyonunda Filistinli savaşçıların medya bağlantısı da sürekliydi. Yani Siyonistlere uyguladıkları ağır askeri darbelerle eş zamanlı olarak Merkava tankının imhası, Siyonist askerlerin ele geçirilmesi, askeri üslerin ele geçirilmesi gibi olaylara paralel olarak bu başarıların görüntülerini cep telefonlarıyla yayımladılar. Üsler ve yerleşimlerden kaçışlar da bu şekilde görüntülendi. Önde gelen Filistinli analist Abdulbari Atvan şunları söyledi. Canlı görüntüler, ses ve videolar yalan söylemez. Filistinli savaşçılar yüzlerce Siyonisti öldürdü ve 2000'den fazla kişiyi yaraladı. Sayısız kişi ölü ya da diri yakalandı. Ve tüm Filistinli kahramanların ve savaşçıların hapishanelerden serbest bırakılması için güçlü bir kart olarak kullanılmak üzere güvenli yerlerde tutuldu. İşgalci rejime karşı önemli bir koz elde edildi. Bu görüntüler tamamen belgelenmiştir ve tüm sosyal ağlarda yayımlanmıştır. Bu, başlı başına işgalci rejimin ordusunun ve yerleşimcilerin morali üzerinde oldukça olumsuz etkisi olan medya savaşı biçimindeki başka bir savaştır.
Siyonist rejim tarihinin en ağır askeri yenilgisi yaşanması. İkinci stratejik nokta ise Aksa Tufanı operasyonun Siyonist rejimin tarihindeki en ağır askeri yenilgiye sahne olmasıdır. Bu sorunun temel nedeni ölü ve yaralı Siyonistlerin sayısıdır. Siyonist medyanın açıkladığı son istatistiklere göre bu operasyonda 1000'i aşkın Siyonist öldürülürken 2021 yılındaki 12 günlük Seyful-Kudüs Savaşı'nda sadece 14 Siyonist öldürülmüştü. Aksa Tufanı operasyonunda 2000'den fazla Siyonist yaralandı. Bu operasyonda işgal altındaki bölgelerde 8 saatte 5000'den fazla roket atılırken, Seyful-Kudüs operasyonunda ise 12 günde 4500 roket atıldı. Bir diğer önemli noktada, Aksa Tufanı operasyonunda onlarca İsrail askerinin esir alınmış olmasıdır. Bu, Siyonist rejimin bunu zaten itiraf etmesi nedeniyle çok önemlidir. 5000 Filistinli tutuklunun tamamının serbest bırakılmasına bile yol açabilecek önemli sonuçlar doğurabilecek bir durumdur. Tek bir mahkum bile yüzlerce Filistinli esiri serbest bırakmaya yeter. Ayrıca Aksa Tufanı'nda Gazze şeridinin alanının 3 katı olan 912 kilometre karelik işgal edilmiş toprak ele geçirildi.
Abdulbari Atvan şunları söylüyor. Bu Siyonist rejimin son 50 yılda özellikle de Ekim 1973 savaşından bu yana önemli askeri, güvenlik ve siyasi kurumlarına yönelik en büyük ölümcül askeri, siyasi ve psikolojik darbedir. Çünkü direniş savaşçıları işgalcilerin güvenlik derinliğini hedef aldı. Siyonist yerleşimcilerin bu sıralarda dehşet içinde kaçtığını, askerden, polisten, İsrail ordusundan ve güvenlik güçlerinden kendilerine yardım istediklerini görüyoruz. Ama kimse cevap vermiyor. Bu, İsrail ordusunun çöküşünün zirvesi. Dünyanın sözde en güçlü dördüncü ordusunun durumu ortada. Batı Asya uzmanı Hasan Hanizade şöyle diyor. 8 saatten kısa bir süre içinde Hamas tarafından İsrail'in işgalatındaki topraklardaki askeri ve ekonomik tesislerine ve İsrail'in demir kubbesine doğru en az 5000 hassas güdümlü füze ve 100 radardan kaçan insansız hava aracı fırlatıldı. Siyonist ordunun son 10 yılda ilk kez tüm yedek güçlerini çağırması, işgal altındaki bölgelerde durumun kesinlikle kritik olduğunu gösteriyor.
Siyonist rejime sürpriz ve büyük istihbari şok. Şaşırtma ve gafil avlama ilkesinin Hamas savaşçılarının Aksa tufanında sergilediği en önemli askeri ilkelerden biri olduğu söylenebilir. Aksa tufanı operasyonun medyada büyük yankı bulması büyük bir başarıydı ve bu operasyon için aylarca zaman harcandığını gösteriyordu. Kuşkusuz Hamas savaşçıları, yamaç paraşütü ve hava araçları kullanımı da dahil olmak üzere bu operasyonları gerçekleştirmek üzere eğitilmişti. Ancak Siyonistler buna dair herhangi bir belirti ve bilgi elde edememişlerdi. Bu nedenle Aksa Tufanı operasyonu Siyonistlerde bariz bir şaşkınlık ve kafa karışıklığı yaratmış, bu rejimin siyasi ve askeri otoritelerinde ise ağır bir şok yaratmıştı. Siyonist rejimin bu istihbarat başarısızlığını daha da ağırlaştıran şey, bu rejimin Gazze Şeridi de dahil olmak üzere farklı bölgelerde çok sayıda casusunun bulunması, ancak bu casusların hiçbir şey yapamaması ve bilgi toplayamamasıdır.
İngiliz Guardian dergisi, Filistin direniş güçlerinin Siyonist rejimin mevzilerine yönelik operasyonlarına ilişkin haberinde şunları yazdı. Hamas'ın İsrail'e yönelik sürpriz saldırısı, yüzyıllarca bir istihbarat başarısızlığı örneği olarak hatırlanacak. Birkaç saat içinde düzinelerce Gazze'li militan, İsrail'in güneyindeki sınır çitlerine saldırdı ve işgalci orduyu şaşırttı. Silahlı kişiler, güney sınır bölgelerinde İsraillileri kaçırıp öldürdü ve birçok yerde ilerlerken saldırıyı filme aldı. Hamas'ın operasyonu şaşırtıcıysa, bunun nedeni, İsrail'in Filistin topraklarındaki mekanizmasının çok karmaşık ve saldırgan olması ve Hamas'ın faaliyetlerini izlemenin İsrail Güvenlik Kurumu'nun en önemli görevlerinden biri olmasıdır. Ancak tüm bu izlemelere rağmen bu başarısızlık kayda alınmıştır. Bu İngilizce yayın şunları da sözlerine ekledi. İsrail'in casusluk teknolojisi endüstrisi dünyadaki en gelişmiş endüstrilerden biri olmasına rağmen Pegasus casus yazılım vakasının gösterdiği gibi Hamas operasyonlarını tanımlamadı. Bu, Hamas'ın her zaman kararlı ve uzun vadeli planlama yeteneğine sahip olmasına rağmen gerçekleşiyor. Askeri zorluklarla yüzleşmede çok daha ustalaştığını ve planlama ve İsrail'in zayıf noktalarını tespit etme konusunda çok daha fazla çaba harcadığını gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Hamas'ın zekice plan yapması. Aksa tufanı operasyonu Siyonist rejimin büyük bir başarısızlığıydı. Ama aynı zamanda İslami Direniş Hareketi'nin de akıllıca bir planıydı. Siyonist rejim, Hamas ve Filistinliler karşısında askeri, istihbarat ve güvenlik yenilgisine uğrarken, Filistin temelde Hizbullah gibi diğer direniş güçlerinden istihbarat ve askeri açıdan daha zayıf olarak sayılmaktadır. Hamas güçlerinin Siyonistlerin haberi olmadan aldıkları eğitimlerin yanı sıra operasyonun zamanlaması da çok önemliydi. Bu operasyon Siyonist rejim güçlerinin çoğunun bayram tatilinde olduğu bir ortamda gerçekleştirildi. Bu operasyonda 1000 Hamas kuvvetinin yerleşim yerlerine girdiği ve üst düzey İsrail askerlerini esir aldığı söyleniyor. Ayrıca Hamas'ın operasyonu gerçekleştirmeden önceki ve son 2 yıldaki istihbarat çalışmaları da önemliydi. Çünkü Hamas, Siyonist rejimin bu hareketin artık direnişe ve mücadeleye inanmadığını ve Siyonist rejimle uzlaşma ve Siyonist rejimle anlaşmazlık istemediğini hayal etmesine izin verdi. Siyonistlerin üzerinde yaratılan bu izlenim, bırakın İsrail'e karşı bu rejimin tarihindeki en büyük askeri saldırıyı gerçekleştirmeyi, Hamas'ın bir askeri saldırısını hayal bile etmemelerini sağladı. Bu saldırı Hamas ile İslami Cihat arasındaki ihtilafa bir çizgi çizdi ve Filistin direnişinin her zamankinden daha güçlü hale geldiğini ve taşlı bir intifadadan modern askeri teçhizatla savaşa doğru ilerlediğini kanıtladı.
Netanyahu'nun kabinesinin çökme ihtimali. Savaş Siyonist rejimin iç durumunun en kırılgan durumda olduğu bir ortamda yapıldı. 2018 yılında Gazze'ye karşı alınan yenilgi, Siyonist rejimin kabinesinin çökmesine ve geçersiz seçim turu oluşmasına neden oldu. Artık bu savaşın sonuçlarından biri, işgal altındaki topraklarda anlaşmazlıkların artması ve Netanyahu'nun kabinesinin çökmesi, hatta siyasi hayatının sona ermesi olabilir. Çünkü İsrail tarihinin en ağır askeri yenilgisi Netanyahu adına kaydedilmiştir. Aslında Aksa tufanı Netanyahu kabinesinin ırkçı ve aşırı davranışlarının bir sonucuydu. Ve bu operasyon Filistinlere yönelik aşırı şiddet ve ırkçılığın yalnızca Filistinlerin geri çekilmesine neden olmakla kalmayıp direnişi de güçlendireceğini ve Filistinlerin direnişi destekleme ruhunu güçlendireceğini kanıtlıyor. İsrail kabinesinin çöküşü ve şiddeti, iç tartışmalar bu operasyonun sonuçlarından olabilir.
Normalleşmeye son kurşun sayılması. Bir diğer nokta ise savaşın, Siyonist rejim ve Amerika'nın Suudi Arabistan'la ilişkileri normalleştirme projesini öne çıkardığı dönemde yaşanmış olmasıdır. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimi eleştiren bir açıklamada bu savaşın Siyonist rejimin şiddetinin sonucu olduğunu duyurdu. Açıklamada Suudi Arabistan işgalin devam etmesi ve Filistin halkının meşru haklarından mahrum bırakılmasının yanı sıra kutsal alanlarına yönelik hedefli provokatif eylemlerin tekrarlanması sonucunda durumun patlama yaşaması tehlikesine ilişkin defalarca yaptığı uyarıları bir kez daha yineledi. Genel olarak Aksa tufanı, Batı Asya bölgesinde İsrail karşıtlığı ruhunu yeniden canlandırdığını söylemek gerekir. Son nokta, Aksa tufanının İslam İnkılabı liderinin son açıklamalarından bir haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşmesidir. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise bu konuşmasında Siyonist rejimle normalleşme kumarına giren hükümetler, Avrupalıların dediği gibi kaybeden bir at üzerine bahse girdiklerini bilmeli demişti.
Değerli dinleyiciler, El-Aksa Tufan Operasyonu'ndan 6 Stratejik Nokta isimli özel sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce arzu ettiğiniz takdirde bizleri parsle.ir'den veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı büyük şair Hafız Şirazi.
Hoca Şemseddin Muhammed, Nami diğer Hafız Şirazi, İran ve hatta dünyanın en büyük şairlerinden biridir ve dünya genelinde Hafız adı ile tanınmakta. Birçok kaynakta babasının adı Bahettin geçmektedir. Gerçi Bahettin geleneksel olarak lakabı da olabilir. Hafız'ın en yakın arkadaşı Muhammed Gülendam, büyük şairin adı ve lakaplarını şöyle sıralıyor. Mevlana'ül Azam, El Merhum El Şehid, Müfahhirul Ulema, Üstad Nahayirul Udeba, Şemsül Mille Veddin ve Muhammed Hafız Şirazi.
Tezkere yazarları Hafız'ın ataları İsfahan yöresinden olduğunu ve Etabikan Hanedanı'nın iktidarı döneminde Şiraz'a yerleştiğini ve bu kenti kendi vatanları olarak seçtiğini belirtiyor. Bazı tarih yazarları da Hafız'ın babası Bahaeddin'in ticaretle uğraştığını, annesi ise Kazirun halkından olduğunu belirtiyor.
Hafız Hicri Kameri 8. yüzyılının ilk çeyreğinde Şiraz kentinde doğdu. Babası Bahaeddin vefat ettikten sonra oğulları her biri bir tarafa dağıldı. Ancak henüz bir çocuk olan Şemseddin Muhammed annesiyle birlikte Şiraz'da kaldı. O dönemde bu iki insanın hayatı yoksulluk içinde devam ederken birden eğitim aşkı genç Muhammed'i sardı ve meyhane tezkeresinde beyan edildiği gibi o dönemde genç Hafız bir yandan eğitimini devam ederken bir yandan da geçimlerini sağlamaya çalışıyordu. Daha sonra Hafız'ın yaşamı değişti ve bilim talebeleri sınıfına katıldı ve Şiraz'da çağın alimlerinden ve edebiyatçılarından ders almaya ve dini ve edebi eserleri irdelemeye başladı.
Hafız'ın çağdaşı ve aynı zamanda en yakın arkadaşı Muhammed Gülendam, Hafız'ı çağın önde gelen Kavameddin, Ebu'l-Beka ve Abdullah Şirazi gibi ünlü alimler ve ediplerin derslerinde gördüğünü ve kendisinden o dönemde bazı gazeller dinlediğini belirtiyor. Muhammed Gülendam'ın sözlerinden anlaşıldığı üzere genç Hafız o dönemde hem dini konular hem edebi bilimler üzerinde çalışıyordu ve üstadı Kavameddin bizzat Kur'an-ı Kerim alimlerinden olduğu için Hafız da Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye ve 14'lü kıraati öğrenmeye başladı ve bu bilgisi yer yer şiirlerine de yansıdı.
Hafız'ın yaşadığı dönemi Şiraz kenti gerçi siyasi açıdan pek istikrarlı sayılmazdı. Lakin ilim ve edebiyat açısından İslam dünyası ve İran'ın önemli kentlerinden biriydi ve bu imkanı Etabekan, Hanedanı Şiraz kentinde Hafız ve Sadi gibi şairler için oluşturmuştu. Hafız böyle bir ortamda ve Şiraz kenti hala büyük ediplerin ve alimlerin beşiğiyken ilmi ve edebi açıdan yetişti ve zat-ı dehası ve fıtri yeteneği ve titiz bakışı sayesinde kısa sürede Fars diyarında biriken büyük ilmi ve fikri hareketin mirasçısı oldu.
Hafız şiirlerinde kendi çağdaşı olan bazı kralları methetmiş veya onlarla oturup kalktığına işaret etmiştir. Hafız aynı zamanda Bağdat'ta hüküm süren İlkani Hanedanı'nın kralları ile de irtibattaydı. Ve örneğin Kral Ahmet bin Şeyh Uveysi şiirlerinde methetmişti. Hafız ayrıca Şiraz'ın önde gelen büyüklerinden de söz etmiştir. Hafız, Şiraz'da yaşadığı yıllardayken Deccan diyarını ziyaret etmek istedi. Ancak şartlar deniz şartları elverişli olmayınca bu kararından vazgeçti ve o diyarın vezirine yazdığı şiiri göndermekle yetindi. Bir keresinde Hafız Şiraz'dan Yezd diyarına yolculuk etti. Ancak orada dayanamadı ve hemen Fars diyarına döndü. Hafız Hicri Gameri 792 yılında vefat etti. Evli ve birkaç çocuğu olan Hafız bazen şiirlerinde evladının ölümünden de söz ediyor.
Hafız'ın Şah-ı Nebat adında bir kıza olan aşkı hakkında bazı efsaneler yaygındır ve yine aynı efsanelere göre Hafız bu kızla evlenir. Kimileri de Şah-ı Nebat'ı Hafız'ı manevi ve ruhani sevgilisi ve kimileri de bu kızın aslında şairin şiir zevkinin ürünü olduğunu belirtiyor. Hafız güçlü bir edip olmanın yanı sıra din ve şeriat konusunda ve yine hikmet ve irfanda da çağının önde gelen büyüklerindendi. Hafız'ın harikulade fıtri yeteneği şairimize uzun süre düşünme fırsatı ile birlikte şairane ince hayaller kurma imkanı veriyordu. Ve Hafız tüm bu yeteneklerini Rabbani muhibet olarak kullanıyor ve şiir kalıbına döküyordu. Hafız'ın en önemli şaheseri ise gazelleridir.
Büyük şair Hafız eserlerinde Mevlana, Kemal, Sadi, Humam, Ohadi, Hacı gibi büyük şairlerin en güzel şiirlerini kullanarak onlara yine şiir kalıbında cevaplar vermiştir. Şair şiirlerinde en seçkin sözcükleri ve zarif biçimde kullanmış ve her birini yerli yerine oturtmuştur. Hafız'ın özellikle gazellerinde ünlü şair Hacı'nın ve hele hele Hacı'nın şiir divanının ikinci bölümünün etkisi altında kalmış ve birçok yerde Hacı'nın şiirlerini, sözcüklerini veya şiir mısralarını borç alarak kendi gazellerinde kullanmış ve yer yer bu büyük şairin şiirlerine yer vermiştir. Hafız'ı Hacı'dan sona ikinci derecede etkileyen şair ise Salman'dır. Salman, Hacı gibi Hafız'ın çağdaşlarından biridir. Ve Şiraz'ın büyük şairi şiirlerinde bu şairi de örnek almıştır.
Hafız'ın şiir çalışmaları arasında Mevlana, Sadi ve diğer büyük şairlerin seçkin şiirlerine cevap olarak yazdığı şiirler, her ne kadar edebiyat açısından önemli ise de yine de şairin uzun şiirleri ve gazelleri arasında kaybolup gitmektedir. Bunun dışında Hafız'ın hikmet ve irfanda sergilediği yüksek derece ve bu iki ilmi en güzel ve en ince ifadelerle beyan etmesi büyük şairi ve divanını herkesçe kabul gören hale getirmiştir.
Hafız'ın yaşadığı çağı aslında Fars dili ve edebiyatı ve İslam kültürü büyük bir değişim yaşadığı çağdır. Bu yüzden şairin kullandığı dil ve düşüncesi kendisinden önce gelen şairlerin dili ve düşüncesine kıyasla bize biraz daha yakın durmakta ve belki de bu yüzden günümüzde bu büyük şair Horasan ve Irak'ta yaşayan ve Farsça şiir yazan şairlere nazaran daha fazla benimsenmektedir.
Hafız'ın kelamının belli başlı özelliği, irfan ve hikmet manalarını çok latif hayalleriyle birleştirerek en güzel ve en doğru biçimde beyan etmesidir. Şair her beyde ve kah her mısrada ince bir konuya temas ediyor. Aslında bu tarz şiir yazmak Fars dili ve edebiyatında yeni bir konu değildi ve Hafız sadece bu tekniği geliştirdi ve en güzel şeklini kazandırdı. Hafız'dan sonraki şairlerde bu büyük şairin yolunu izleyerek benzer şekilde şiirlerinde gizli yatan inceliklere de yer verdi.
Hafız kendi çağında büyük üne kavuşan İran'ın ender şairlerinden biridir. Öyle ki ünü İran'ın en ücra köşelerine, hatta Fars dilini konuşan komşu diyarlara kadar yayıldı. Gerçekte Hafız'a küresel boyutta ün kazandıran konu kendisinin cihan şümül ve insansever düşüncesiydi. Öyle ki birçok büyük düşünür ve şair dünya genelinde Hafız'ın etkisi altında kalarak kalıcı eserlere imza attılar. Ki bunlara Alman, Goethe ve Hindistanlı Tagore'u örnek vermek mümkün.
Hafız'ın divanı 5 kaside ve gazelleri ve kısa mesnevisinden oluşuyor. Hafız'ın ilk kez şiir divanını hazırlayan kişi ise Muhammed Gülendam, Hafız'ın yakın arkadaşıdır. Gülendam, Hafız'ın bizzat gazellerini toplamaya pek istekli görünmüyordu. Görünen o ki Hafız, dergahlarında oturan sufiler gibi değildi ve büyük bir arif olduğu halde çağının aynı zamanda büyük alimlerindendi ve en çok şer'i ilimleri biliyordu. Fakat hiçbir zaman ders vermedi ve geçimini divan işleriyle uğraşarak sağlayan biriydi. Şair bazen de kralların metinde şiir yazarak bu yoldan elde ettiği ödüllerle geçiniyordu. Bu bağlamda Hafız için en verimli dönem Şeyh Ebul İshak İncu'nun dönemiydi. Hafız Şeyh İncu'yu çok severdi ve bu yüzden onun katili olan Emir Mübarizeddin Muhammed bin Muzaffer'le ters düştü.
Hafız'ın divanından ünü itibariyle birçok nüsha bulunuyor ki genellikle tahrifata uğramıştır. Hafız'ın divanına ayrıca çok sayıda şerh de yazılmıştır. Hafız'ın şiir divanının en belirgin ve emsalsiz özelliği bu kitapla fal bakmaktır. Hafız'ın şiir divanı ile fal bakmak yeni bir gelenek değildir ve çok eskiden beri Fars dilini konuşanlar ve hatta başka dilleri konuşanların arasında yaygın olan bir gelenektir. Çünkü gerçekte Hafız'ın divanında yer alan her gazelde falına bakan insanın o anki durumunu beyan edecek bir mana içermektedir. Bu yüzden Hafız'a gaybi lisan anlamına gelen lisanul gayb lakabı da verilmiştir.
Muhterem dinleyiciler, İranlı büyük şair Hafız-ı Şiraz'ın yaşamıyla ilgili hazırladığımız programımızı dinlediniz. Programla ilgili her türlü görüş ve isteklerinizi turkishradio@irib.ir adresine bildirebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerinin özetleriyle karşınızdayız. Gazze'de sağlık hizmetlerinin durumunun kritik olduğu bildirildi. İslami Cihad Direniş Hareketi'nin askeri kanadı Saray el-Kudüs, Batı Şeria'nın Aksa Tufanı operasyonuna dahil edildiğini bildiriyoruz ifadesini paylaştı. El-Alem muhabirinden Lübnan sınırındaki Siyonist yerleşim yerlerinin boşaltılmasına vurgu yapıldı. İrib Dış Yayınlar Servisi, El-Alem ve Press TV'nin ortak ofisinin bombalanmasını kınadı. Ve Cumhurbaşkanı Reisi ve Bin Selman Filistin odaklı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerinin özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-1627 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader